Ayrım 7.
Ankara'nın Çankaya semtinde bir evde ana babaca istenmeyen bir evliliği önlemek için damadı kaçırma planları yapıldı mı, yapılmadı mı? Senaryo yazmak o kadar kolay ki herkes senaryo yazar, önemli olan bu senaryoyu uygulamaktır. Başbakan böyle bir örgüt kurmaya gücümüz yok diyor. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? İstihbarat işlerini özel olarak devretsek, bazı operasyonlar için de taşeron usulü getirsek olmaz mı? Konunun ilgililerce yeterince anlaşıldığını sanıyorum. Bundan sonrası mı? No, no, no. Well, maybe. 15 Ağustos 1987. Alexander, bıktınız değil mi? Ben de bıktım. Bıksam da bıkmasam da bugün halk oylaması konusunda yazı yazmak yasak. Bu yüzden bugün hiç Türkiye'den söz etmeyelim, gidelim Washington'a, girelim Beyaz Saray'a. Girelim ve bir CIA öyküsü yazalım. Bay ve Bayan Reagan'larla ilgili bir öykü bu. İster inanın, ister inanmayın. Gerçi inanılacak gibi değil ama ne yaparsınız ki olay doğru. Efendim, geçen yıllarda Reagan ailesini bir telaş almış ki sormayın. Kızları Patricia, ailenin istemediği biriyle evlenmek üzere. Ne yapsın Bayan Reagan? Gitmiş kocası Reagan'a, kız caz sanatçısı saksafoncu adam ile evleniyor. Reagan şaşırmış. Şaşırmış ama ne yapsın? Kızın ikinci evliliği olacak bu. Patricia kimi isterse onunla evlenirdi. Ne yapacaktı baba olarak? Bayan Nancy hiç de öyle düşünmüyordu. Bulurdu bir kolayını. Saksafoncu damat adayı o sıralar New York'ta Maria Fashion Kulüp'te çalışıyordu. CIA'ya bir talimat verilir, damat adayı çalıştığı kulüpten kaçırılır, böylece evliliğe engel olunurdu. Koskoca CIA bu. Hükümet devirmiş, damat mı devirmeyecek? CIA'de ünlü bir bölüm başkanı varmış. Babası da eski CIA yöneticilerinden M. Aymor. Aymor sevimli bir adammış. Herkesi de tanırmış. M. Aymor, Beyaz Saray yakınlarında Oaht Street'te otururmuş. Hani canım şu Nile Day Street'ten sola dönünce karşınıza çıkan sokak. Hah, tamam orası. Bir gün Bayan Reagan, Bay Aymor'u Oaht Street'te ki evine çat kapı girmiş. Yanında da bir konsolos bayan. CIA şefi Aymor, Washington'ı avucunun içi gibi bilirmiş. Bilirmiş ama bu operasyonu CIA adına yapmayacak kadar da akıllıymış. Bu işlerde taşeron kullanmak öteden beri CIA'nin başvurduğu bir yol değil miymiş? Aymor da öyle yapmış. Patricia Reagan'ın caz sanatçısı saksafoncu adam ile evliliğine CIA nasıl engel olurdu? Domuzlar körfezi çıkartması değildi ki bu. CIA bu işi de taşerona vermiş. Taşeron da Alexander adlı bir Sicilyalıymış. Alexander, Washington'da kabadalığı ile tanınmış, sözüne güvenilir bir adammış. Bir reklam şirketi sahibi olan Alexander ile CIA'den Aymor arasında da bir dostluk söz konusuymuş. Aymor, Alexander'a bir zamanlar bir iyilik yapmış, Alexander da bu iyiliği altında kalmak istemiyormuş. Bayan Reagan, yanında bayan konsolos, CIA şefi Aymor'un Washington'da Oaht Street'teki evine gelirler, Aymor Alexander'ı da eve çağırır. Nancy Reagan söze başlar. Patricia'nın adam ile evlenmesine kocam da karşı, CIA olarak bir şeyler yapın. Aymor söze karışır. New York'taki Marine Fashion Club'a gidip saksafoncu adamı kaçıracaksınız. Alexander şöyle bir düşünür, önce no der, yani hayır. Israr ederler, Alexander yeniden hayır der, aklı yatmamıştır. Hem aklı yatmamıştır, hem de Cumhuriyetçi Parti'den hiç hoşlanmazdı. Demokrat Partili olarak tanınırdı Alexander. Aymur'un ısrarları karşısında eh olabilir der sonunda Sicilyalı Alexander. İstanbul'daki arkadaşına telefon ederek işi halletmesini söyler, İstanbul'daki arkadaşı bu işi beceremez. Damadı tam kaçıracaklar, bakarlar ki eski başkanlardan Nixon, Marine Fashion Club'da yemek yiyor. Hemen FBI'den biri olayı duyup doğru Patricia Reagan'a haber vermiş. Sonra ne mi olmuş? Olay bir gazeteciye duyurulmuş. Gazeteci, ben başkanların özel yaşantıları ile ilgili yazı yazmam diye düşünmüş önceleri. Ancak ortada devlet güçlerinin özel aile ilişkileri için kullanılması konusu varsa iş değişir diye konuyu açıklamak istemiş. Elinde bu konuda bir ses bandı da varmış. Konuyu üstü kapalı olarak yazmış, Başkan Reagan ile bir basın toplantısında bu konuda tartışmışlar. Gazeteci elindeki ses bandını Başkan Reagan'a göstermiş, bu bir CIA öyküsüdür. Gerçekle ilgisi var mıdır? Yok canım, ben bir roman yazıyorum da o romanda geçiyor bu konular. Hepsi bu. Neyse, siz nasıl kullandınız bugün oyunuzu? Evet mi, hayır mı? 6 Eylül 1987. Ticari sır. Ticari sır nedir? Bilmiyorsanız öğrenin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek başına bir parti gibi çalışan Edirne Bağımsız Milletvekili Türkan Arıkan, Devlet Bakanı Kazım Oksay'dan Vakıflar Bankası şubeleri aracılığı ile Albaraka ve Faysal Finans kurumlarına toplanan paranın tutarını sormuş. Oksay'dan gelen yanıt çok ilginç. Oksay'a göre konunun gizli kalması gerekirmiş. Bu bir banka sırrıymış, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne göre de ticari sır meclis araştırması konusu da olamazmış. İşte bu yüzden bu soru yanıtlanamazmış. Allah Allah, her şey sır. Bakanlar Kurulu kararlarının bir kısmını kamuyu ilgilendirmez diye yayınlamazlar. Fon dedikleri trilyonluk kaynakları devlet denetimi dışına çıkarırlar. Bir devlet bankasını bu Suudi kökenli finans kurumlarının şubeleri gibi çalıştırırlar. Sonra bu yolla ne kadar para toplandı diye sorunca da ticari sır gerekçesine sığınırlar. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri hükümetin eylem ve işlemlerini nasıl denetleyeceklerdir? Öyle ya, bir kez sır zırhına büründünüz mü işler kolaylaşır. Sayın Başbakan'ın kardeşini ve ANAP il başkanlarını zemzem kuyularından çıkarılıp gül suyuna batırılan dolarlarla zengin etmenin adı yalnızca ticari sır olmasa gerek. Belki bu ballı börekli ilişkilerin açıklanması devlet sırrıdır. Devletimiz Türk-İslam sentezi ideolojisini benimseyen son bağımsız Müslüman Türk devleti değil midir? Öyledir. Öyleyse Müslümanlar arasında sırf Allah rızası için yapılan bu ticaret hem ticari sır hem de devlet sırrı olmalıdır. Para ile imanın kimde olduğu hiç sorulur mu? Sorulmaz, günahtır. Hem Allah aşkına nedir şu faizsiz kredi işi? Paranın para getirmesi değil mi? Hem para para getirsin hem de bunun adına faiz denmesin. Bu sorunun yanıtını Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'den alıyoruz. Erdem, İslam Kalkınma Bankası'na vergi iadesi tanınması hakkındaki kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri sırasında bakınız bu konuyu nasıl da özlü bir biçimde anlatıyor. İslam Kalkınma Bankası, kredi olarak verdiği borç paranın karşılığını faiz adıyla almaz. Bunun ismine kar ortaklığı der, satın alma, kira ücreti karşılığı der. Bunun bir nevi faizin ismini kira ve kar ortaklığı adları ile isimlendirerek alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi B65-12.2.1986-O1-S44. Yani Arapçası ile hile-i şer'iye, Türkçesi ile yasaya karşı hile. Şimdi diyelim ki Albaraka ve Faysal Finans kurumları battılar. Olur ha? Bu durumda tasfiye karar ve işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve mevzuatın tasfiye ile ilgili işlemleri uygulanmaz. Niçin uygulanmaz? Çünkü Başbakan Özal bir kez kardeşi ve partinin il başkanları aracılığı ile kurulan bu kurumlara bu ayrıcalığı vermiştir. Bir çeşit kapitülasyondur bu. Bunları araştırmak ise sır. Şimdilik sır olmayan Bakan Oksay'ın Aydınlar Ocağı üyeliği ile Başbakan'ın kardeşinin Suudiler ile ortaklığıdır. Ve tabii bir de bu zat-ı şeriflerin laiklik anlayışlarıdır. Atatürkçülük ne kadar da güzel korunuyor ve kollanıyor, değil mi? Elhamdülillah herkes Atatürkçü. 4 Nisan 1987. Komşu hukuku. Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Vekili Arif Yüksel'in kararnamesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nca imzalanacak mı, imzalanmayacak mı? Kulağımıza çelişik haberler geliyor. Arif Yüksel'in çevresine göre kararname bugün yarın imzadan çıkıyor. Köşke yakın çevrelerden ise incelemelerin sürdüğü yanıtı geliyor. Arif Yüksel, Manavgat Asli Hukuk Yargıcı iken hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmış, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen aklanma kararı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce 26.3984 gün ve 84/2301 esas ve 84/2204 karar sayılı kararı ile kaldırılmıştı. Kaldırılmıştı ama ceza yargılaması hukukunda yazılı emir ile bozma diye bilinen yasa yolu sanık zararına sonuç doğurmayacağı için yargıç yüksek hakkında mahkumiyet kararı verilememişti. Neydi bu kararın anlamı? Yargıç yüksel suçludur ancak ne yapalım ki ceza yargılaması hukuku mahkum olmasını önlüyor. Adalet Bakanlığı'nın bir yazısında da yargıç yükselin mal varlığının geliri ile mütenasip olmadığı da yazılıdır. Yüksel bu bakanlıkta nasıl müsteşarlık yapacaktır? Arif Yüksel, sicilindeki bu dosyanın gölgesiyle bugün yasaya aykırı olarak işgal ettiği müsteşarlık koltuğuna Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası ile asaleten oturtulabilir mi? Nedir Arif Yüksel'in ayrıcalığı? Arif Yüksel'in ayrıcalığı, Başbakan Sayın Özal'ın Antalya'daki yazlık evinin yanındaki evde oturmasıdır. Bu komşuluk hukuku demek oluyor ki yasaları ve bu dosyayı aşıyor ve Arif Yüksel'i sırtındaki bu dosya ile birlikte yargıçlar ve savcıları atayacak kurulun başına oturtuyor. Bu mudur yargıç güvencesi? Bu kadar olmaz. Demek bunca yargıç varken Adalet Bakanlığı müsteşarı olabilmek için başbakana yazlık komşusu olmak yeterli görülüyor. Kardeşini Devlet Planlama Örgütü'nün başına geçiren, Halaoğlu'na Orman Bakanlığı'nı veren Sayın Başbakan'ın seyir defterinde Adalet Bakanlığı müsteşarlığı için yazlık komşusu mu yazılıdır? Bürokrasinin en üst koltuklarına hanımefendi atamaları ve onayları mı geçerlidir? Adalet Bakanlığı müsteşarlığına bu gibi komşuluk ilişkileriyle atama yapılamaz. Yapılırsa bundan önce o bakanlık, sonra da yargı erki zarar görür. Ama kim dinler bunları? Kim? Hakkında dosya varmış, şuymuş, buymuş, vız geliyor. İş bitirici kadro bu. Dilediğini dilediği yere getirir. Paşa gönülleri ne isterse o olur. Yasaymış, idare hukukuymuş, yargıçların saygınlığıymış, bütün bunlara aldıran bile yoktur. Adalet mülkün temelidir. Ya Adalet Bakanlığı'nın temeli nedir? Temeli yaz komşuluğu mudur ki bunca yargıç varken Adalet Bakanlığı müsteşarlığına Bay ve Bayan Özal'ın yazlık komşusu atanıyor. 16 Haziran 1987. Thompson radarı. Bu yıl Temmuz başlarıydı. Bir albay dostum benden duymuş olma dedi. Milli Savunma Bakanlığı Thompson'ın aldığı radar ihalesini iptal edecek. Bu gibi haberleri doğrulatmak çok güçtür. Üstelik bu işlerde bir sürü çok uluslu şirket çıkarı söz konusudur. Bu yüzden çok dikkatli davranmak gerekirdi. Bir süre sonra ihale Başbakan Özal'ın emriyle iptal edildi. Neden, niçin, nasıl derken halk oylaması gezilerine takıldık, olay da bu arada unutuldu, gitti. Bugün şöyle olup bitenlere yeniden bakmak istedim. Alın size bir telex notu. Telex'i çeken Fransa'nın İstanbul'daki ticaret ataşesi Yves Marie Lonan. İstanbul'dan 25.591 sayılı telex'ten 23.10.1986 günü Paris 204.780 sayılı telex'e Giscard, Döting ve Thompson International Genel Müdürü Hessisberg'a dikkatlerine ivedi kaydıyla bir not gönderiliyor. Giscard d'Estaing, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı. Bu not ya eski cumhurbaşkanına çekiliyor ya da Thompson şirketinde çalışan Giscard d'Estaing'in aynı soyadını taşıyan yeğenine. Artık orasını pek bilemiyoruz. Not şöyle başlıyor. Türk hava sahasının radarla kaplanması ihalesi İtalyan Selenia şirketine bazı özel koşullarla verildi. Bir kopyası elimizde bulunan özel notta daha sonra İtalyan Selenia şirketinin aldığı ihale koşulları hakkında bilgiler veriliyor. Not, radar ihalesinin Thomson şirketince üstlenilmesi için Ankara'da yapılması gereken temaslar ile ilgili olarak ticaret ateşeliğine yetki verilmesi istemiyle noktalanıyor. En düşük fiyatı veren İtalyan Selenia şirketi 13 Ekim 1986 günü bakanlığa çağrılmıştır. İtalyanlar sevinç içindedir. İtalyan Başbakanı Craxi, Özal'a bir mektup yazarak hükümetinin teşekkürlerini bildirmektedir. Ancak Fransız ticaret ateşesi Ekim'in 23'ünde devreye girdikten sonra İtalyanların işleri suya düşer. Fransız ticaret ateşesi, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı'nın arkadaşıdır. Ateşe, Yves Marie Lon'un bir Türk bayan ile evlenmiş, Akarcalı nikahta tanıklık yapmıştır. Bayan Tülay Lan'ın Türk-Fransız Ticaret Derneği sekreteridir. Ticaret ateşesi Lan'ın Türkiye'deki görevine 1986 yılı Ağustos ayında başlamış ve 1987 yılı Mayıs ayında ihalenin Thomson firmasına verilmesini sağlamıştı. Thomson şirketi güçlü bir şirketti. Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valéry Giscard d'Estaing ve Başbakan Chirac bu şirkette çok yakından ilgiliydiler. Birinin yeğeni, ötekinin kayınbiraderi Thomson şirketinde çalışmaktaydı. Thomson şirketi bu ihaleyi alabilse daha sonra Pakistan ve İran'da da aynı ihaleler sıradadır. Başbakan Chirac, Özal'a ihalenin Thomson şirketine verilmesi için elden bir mektup yollar. Bu girişim ve çabalar sonunda ihale Thomson şirketine verilir. Fransız şirketine ev sahipliği yapan Transtürk şirketinin en büyük ortağı Fuat Süren ile yerli üretim ortağı Jack Camhi'nin Profilo şirketi sevinç içindedirler. İtalyan Selenia şirketinin ortağı ve temsilcisi Cavala şirketler grubu ise üzgündür, ihale göz göre göre elden kaçmıştır. Ancak ne olursa olur, Başbakan Özal ihalenin imzasına 2 gün kala bu ihaleyi iptal eder. İptalin nedeninin Avrupa Parlamentosu'nun Ermeniler ile ilgili aldığı son karar olduğu ileri sürülürse de olay pek aydınlanmaz. Milliyet gazetesi radar ihalesinin ANAP'ın üst yönetiminde bir milletvekilinin devreye girmesi sonucunda Thomson'a verildiğini yazar. Hürriyet Akarcalı'nın adından söz eder. Bülent Akarcalı'ya bu konuları ben de sordum. Akarcalı, Fransa'nın İstanbul'daki ticaret ateşesini tanıdığını, ihale işi için devreye girmediğini, yalnızca Thomson şirketinin verdiği yemeklerde bulunduğunu söyledi. Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valéry Giscard d'Estaing, Orta Afrika Devlet Başkanı Bokassa'dan aldığı mücevherler ile dünya rüşvet tarihine geçmişti. Yeğeni aracılığı ile ya da kendisi, niçin Thomson şirketinin alacağı radar ihaleleri ile bu kadar yakından ilgileniyor? Niçin? Niçin acaba? Bu mücevher düşkünü aile, Topkapı Sarayı'ndaki kaşıkçı elmasına mı göz dikti nedir? Ne ilgisi var Fransız Cumhuriyet İçin Birlik Partisi'nin bizim devlet hava meydanlarındaki radar ihalesiyle? Holdingler enternasyonalizmi midir, nedir bu iş? 20 Ekim 1987 Hup ve Ziya. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Hup'un başı bugünlerde büyük bir dertte. Dert dediğimiz Pakistan'ın kaytan bıyıklı, yakışıklı devlet başkanı Ziya-ül-Hak'ın önümüzdeki ay Ankara'ya yapacağı ziyarettir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Hup'un, Amerikan dostu Ziya-ül-Hak'ın Ankara'ya yapacağı ziyaret nedeniyle başı niye derde girsin? ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Armacost ile Hoop'un geçen Temmuz ayında Büyükelçilik'te kapanıp saatlerce bu konu üzerinde kafa yorduklarını bilmeyen yok artık. Arada şifreler, telefonlar, telexler de çalıştı durdu. Neydi konu? Konu Pakistan'daki kan araştırma laboratuvarı ile ilgiliydi. Bir Türk firması bu laboratuvara elektronik aygıtlar satıyordu. ABD, Pakistan'ın nükleer araştırmalar yapmasına karşıydı. ABD'nin bu endişesi Ziya-ül-Hak'a birkaç kez lisan-ı münasip ile bildirilmişti ama Ziya, Nuh diyor, peygamber demiyordu. Ne yapsın koskoca Amerika? nükleer araştırma laboratuvarına bir Türk firması Inverter adıyla bilinen bir araç satıyordu. Türk hükümeti bu aracın satışını yasaklasa iş biterdi. İlk aşamada bu sağlandı. Sağlanmasına sağlandı ama Türk firması işin kolayını bulmuştu. Firma, inverterlerin yapımında kullanılan parçaları teker teker Pakistan'a satıyor, inverter satış yasağından da kurtuluyordu. Oron, Core Inductors, Input Transformers ve Power Inductors adlı parçalar Pakistan'da birleştiriliyor ve inverter denilen araç yine kullanılıyordu. Herhalde devreye CIA girdi ki bir süre sonra Türk firmasının parçala sat formülü anlaşıldı. Inverter denilen araç, uranyum zenginleştirme amacıyla kullanıldığı için ABD'nin hedefi bu aracın Türk firması tarafından satışını engellemek. Pakistan'daki nükleer santrale inverter dış satımını yapan firmanın adı da Eti Elektronik AŞ. ABD, Türk hükümetine yeniden başvurarak inverter dış satım yasağı bu aracın parçalarını da kapsar görüşünü bildirmiş. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Armacost'un HUP'tan bütün isteği bu. Telefonlar bunun için, telexler bunun için, raporlar hep bunun için. Ne yapsın zavallı HUP? Türkiye'de liberal bir düzeni savunmuyorlar mıydı? Pakistan'da da böyle bir düzenin İslamcısından yana olmamışlar mıydı? Şimdi nasıl kalkıp firmalarınıza dış satım yasağı koyun diyeceklerdi. Türk firmaları üzerindeki tekstil ambargosu değildi ki bu. Üstelik Türkiye ve Pakistan iki dost ülkeydi. Cumhurbaşkanı Evren ile Pakistan Devlet Başkanı Ziaülhak birbirlerini çok severlerdi. Sayın Evren belki bu yüzden özel kalem müdürünü Pakistan'a büyükelçi olarak göndermişti. Şimdi Ziya gelecek, Cumhurbaşkanı Evren'den inverter yasağının kaldırılmasını isteyecekti. O zaman HUP ne yapacaktı? Ben şimdi bütün gazetelerin dış politika muhabirlerine bir küçük kopya vereyim. Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorun nedir? ABD yardımı mı? Çevik kuvvet mi? Kıbrıs sorunu mu? Ermeni terörü mü? Ege uyuşmazlığı mı? Hayır, hayır. Bugünlerde ABD-Türk ilişkilerindeki en önemli konu budur. Türk firmaları Pakistan'daki nükleer araştırma laboratuvarına inverter satabilirler mi, satamazlar mı? HUP, yakın dostlarına bu konu için ABD-Türk ilişkilerinde en yüksek önceliğe sahip konu demiyor mu? Dışişleri Bakan Yardımcısı Armacost'a geçen Temmuz ziyaretinde Ankara'daki yetkililere aynı sözcüklerle baskı yapmayı denemedi mi? Denedi. Hem de nasıl? Amerika bu. Kızar ve Ziya'yı pat diye devirir. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nde bir başka general Ziya bulmak güç mü? Hiç efendim. 22 Eylül 1987. El ve cep. Bugün sizlere bir Ankara öyküsü anlatalım. Ankara'nın kabadayı iş adamlarından biri Haydar Koç'tu. Koç geçenlerde gözaltına alındı ve şu anda İsviçre'de yaşayan iş adamı Kemal Horzum'u suçladı. Kimdi Horzum? Horzum Ali'den olma, Şevke'den doğma, 1949 Dinar doğumlu bir iş adamıdır. Horzum'un Hortaş adlı bir maden şirketi, Ümit Demir adlı bir saç profil şirketi, Desan ve Ünimtaş adlarında dış alım dış satım şirketleri bulunuyor. Tabii daha başka şirketleri de.